Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 5. ayrım. Sis nedeniyle trafik allak bullak olmuştu. Emre Keskin bileğindeki Rolex marka saatine bir daha baktı. Geciktik diye homurdandı şoförüne. Genç şoför, "Arzu ederseniz sahil yoluna sapayım beyefendi," dedi. "Ama oranın da bu yoldan farklı olduğunu pek sanmıyorum." Saat 7:30 olmuştu. Cep telefonunu çıkaran Emre evini aradı. Genellikle telefonları Dürdane açardı ama bu sefer karşısına karısı çıktı. "Merhaba hayatım, nasılsın? Baş ağrın tamamıyla geçti mi?" "Ben iyiyim. Neredesin? Yolda mı?" "Ben de onun için aradım. Müthiş sis var. Yoldayım ama biraz gecikebilirim." "Biliyorum, tahmin etmiştim zaten. Annem babam geldiler. Babam seni bekliyor." Emre neden sonra irkildi. Kayınvalidesiyle kayınpederi bu gece yemeğe gelecekler ama unutmuştu onları. İkisini de severdi. Lakin kayınpederi Mahmut Bey'in ısrarla oynattığı tavla partilerinden nefret ederdi. Yemekten sonra oturacakları tavla partisini düşününce keyfi kaçtı. Bu gece yapacağı işler vardı. Gözü yan tarafta duran deri çantasına takıldı. İçinde tetkikinden geçecek iki önemli teklif dosyası duruyordu. Bu gece onları incelemeli ve yarınki toplantıya hazır gitmeliydi. Bozuntuya vermeden mırıldandı. "Babana söyle paraları hazırlasın. Bir saate kadar orada olurum." "Tamam, söylerim," dedi Nilüfer. Sonra birden aklına gelmiş gibi sordu. "Kuzum, oğlan akşamdan beri başımın etini yiyor. Ona oyuncak bir tüfek almayı vaat etmişsin bu sabah. Elektrikli miymiş ne? Yoksa ışık mı saçıyormuş? Durmadan onu sorup duruyor." "Anladım," diye gülümsedi Emre. "Bu sabah kahvaltıda söz vermiştim. İyi ki hatırlattın. Unutmuştum. Ne yapıyor oğlum?" "Dedesinin yanında şimdi. Babama şımarıp duruyor." Emre bir an başını kaşıdı. Evde misafir vardı ve yemeğe gecikecekti. Bir de söz konusu oyuncağı aramak daha da gecikmesine yol açacaktı. "Onu telefona çağırsana," dedi karısına. Nilüfer'in sesini duyuyordu. "Emre, baban seni istiyor." Genç adam az sonra Alp'in heyecanlı sesini işitti. "Merhaba baba, tüfeğimi aldın mı?" "Bugün işlerim çok fazlaydı. Fabrikadan ayrılamadım Alp." "Ama bana söz vermiştin," diyen oğlunun kinayeli sesi yankılandı kulağında. "Tamam, sözüm söz. Cumartesi birlikte çıkarız, istediğini alırız. Oldu mu?" Dedesiyle oynayan ufak çocuk fazla direnmedi. "Oldu, ama parka da gideceğiz." "Tabii, niye olmasın? Anneni üzmüyorsun değil mi?" "Hayır babacığım." Çocuk telefonu bırakıp bir koşu dedesinin yanına dönmüştü. Emre de telefonu kapatıp cebine koydu. Nedense garip bir huzursuzluk vardı içinde ama sebebini bilmiyordu. Muhtemelen yorgunluktandı. Şu son 6 ay içinde çok çalışmış, işten başını kaldıramamıştı. "Esaslı bir tatile ihtiyacımız var," diye düşündü. Şu iki anlaşmayı da yoluna koyarsa, Romanya'ya ya da İsviçre'ye bir haftalığına kayağa gidebilirlerdi. Nilüfer'in hiç itiraz edeceğini sanmıyordu. Tatil hayali zevkli gelmişti. Evine yaklaştıkça trafiğin daha da tıkanmasını aldırmadı. Araçlar durak halka, adım adım ilerliyorlardı. Sis trafiği felç etmişti. Yemekten sonra Alp'i anneannesi yatağa götürmüş, hemen tavla partisine oturan kayınpederle damada kanyak servislerini Nilüfer yapmıştı. Neyse ki tavla partisi Emre'nin sandığı kadar uzun sürmemiş, gittikçe artan sisten huylanan kayınpederi, "Biz bir an önce evimize dönelim," diye maçı keserek ayaklanmıştı. Onlar gidince Emre çalışma odasına çekilmiş, masasının başına geçip iki dosyadaki teklifleri incelemeye başlamıştı. Bir karara varması zaman alacağı benziyordu. Saat 11'e yaklaşıyordu ki odanın kapısı aralanıp Nilüfer içeriye süzüldü. Tatlı, gevrek bir sesle kocasına sordu. "İşin uzun sürecek mi?" Emre ses sonundaki davetkar tınıyı hemen sezinlemişti. Başını dosyadan kaldırıp yanına yaklaşan karısına baktı. Sırtında kırmızı, incecik ve şeffaf bir gecelik vardı. Muntazam vücudunun hatları gayet net seçiliyordu. Gözlerini bir süre karısının göğüs dekoltesinden alamadı. Odasına girişinin ve körpe vücudunun teşhirinin davet olduğunu sezinlemişti genç adam. İrkilir gibi oldu birden. Neredeyse bir haftadan beri onunla sevişmediğini hatırladı. Onu hala çılgınlar gibi seviyordu. Bir karısına, bir de önündeki dosyalara baktı. İçinden lanetler okudu. Yarınki toplantıda nihai kararı açıklayabilmesi için bu gece dosyaları incelemesi şarttı. Bir an gözünü karartıp tetkikini yarın sabaha ertelemeye düşündü. Hani az kalsın dosyaları kapatıp karısını kucaklayacaktı ama görev şuuru baskın çıktı. Karısının isteğini anlamazlığa gelerek mırıldandı. "Bugün eve dönerken düşündüm Nilüfer," dedi. "Şu sıralar işlerimin yoğunluğundan hiç başımı kaldıramıyorum. İkimizin de bir tatile çok ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta Romanya'ya ya da İsviçre'ye gitmeye ne dersin?" Nilüfer az kalsın çığlık atacaktı. "Sahi mi söylüyorsun? Gidebilir miyiz?" "Tabii, neden olmasın? Ben de çok yorgunum." "Harika bir fikir. İsviçre'ye gidelim. Elbide annemlere bırakırız." "Annenlere mi? Neden? Oğlumuzu götürmek istemez misin?" "Yapma Emre. Kayak yapmak istemiyor musun? Tam bir istirahat. 4 gün kayarız. 3 günde göller civarında gezer. Alışveriş yaparız. Son gidişimizde müthiş eğlenmiştik. Cidden baş başa kalmaya ihtiyacımız var. Alp daha pek küçük. Bize köstek olur. Onunla uğraşmaktan doğru dürüst ne kaymaya ne de gezmeye vakit bulamayız." Emre sesini çıkarmadı. Karısı haklıydı. Fakat bu gece eve dönerken arabada hissettiği sıkıntı yine birden ruhunu kapladı. Önce bunun bedensel yorgunluk olarak yorumlamıştı. Ama şimdi nedenini kestiremiyordu. İsimsiz, tarifsiz bir ürpertiydi adeta. Karısının çocuklu sevincini görünce içindeki sıkıntının üzerine fazla durmadı. Onu mutlu etmek en büyük arzusuydu. "Tamam," diye mırıldandı. "Nasıl istersen öyle programlarız." Nilüfer masanın kenarına kadar gelmiş, sonra bir kedi yumuşaklığıyla kocasının kucağına oturmuştu. Teninden baş döndürücü bir parfüm kokusu yükseliyordu. Kollarını boynuna dolayınca bir an önündeki dosyaların önemini unutuverdi. "Benim işim ne olacak?" diye sordu ayrı. Tilki Sedat artık içmiyordu. Bakışlarını güvendiği dostunun ufak kara gözlerinin içine dikerek mırıldandı. "Çocuğu kapatacağımız depodaki güvenlik ve huzuru temin etmek." "Depodaki güvenlik mi? O da ne demek?" "Hesabıma göre bu işe 5 kişi katılacağız. Çocuğu kaçırdıktan sonra Balat'taki ufak ve boş bir ardiyeye tıkıp bekleyeceğiz. Bu iş için 2 eski çocukluk arkadaşımın da yardımı gerekiyor. Biri iyi ve uysaldır. Ondan zarar gelmez. Adanalı bir sokak kabadayısı. Güvenilir, kafası pek çalışmaz ama sağlam çocuktur. Deponun sahibi olan diğeri ise kaypaktır. Para canlısı ve kumarbazdır. Menfaat uğruna her bok yer. Anasının gözü itin tekidir." Hayri kuşkuyla arkadaşına baktı. "Öyleyse niye onu bu işe soktun? Deposu yüzünden mi?" "Balat taraflarını bilir misin?" "Pek bilmem. Muhitim değildir." "Depo kaçıracağımız çocuğu saklamak için ideal. Uzun zamandır metruk. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yer. Sittin sene kalsa polis orayı aramaz." "Dur bir dakika," diye mırıldandı Hayri. "Olayın polise intikal etmeyeceğini söylemiştin bana." "Evet, etmememesi lazım. Keskin ailesinin uyarılarımdan dışarı çıkacağını sanmıyorum. Ama her türlü aksi ihtimalleri de hesaba katmak zorundayız. Paniğe kapılan insanlar nasıl davranacağı hiç belli olmaz. Umutsuzluk bazen insanları olmayacak davranışlara sürükleyebilir." Hayri'nin yüzü asıldı. "Depodaki güvenlikten kastın ne?" "Hasan. Yani deponun sahibi olan adam. Onu bu işe sokmak zorundayım. İşin en püf noktası da o. Güvenmiyorum Teres'e. İşler umduğum gibi giderse son anda mızıkçılık yapmaya kalkabilir. Benden çekinir. Ama yine de her konuda tedbirli olmalıyız." "Sen paranın tahsili sırasında deponun güvenliğinden sorumlu olacaksın. Yani benim oradaki elim ve kulağım. Oradaki her gelişmeden dakika dakika haberdar olmak isterim." Hayri rakısından bir yudum daha alırken endişeli bir şekilde sordu. "Şu çocuk kaç yaşında demiştin?" 5. "Zor olacak." Tilki hayretle arkadaşına baktı yeniden. "Zor mu olacak? İnanamıyorum. Yani 5 yaşındaki bir velidi orada tutamayacağımızı mı söylemek istiyorsun?" "Anlamaya çalış. Büyük biri olsa çok daha kolay. Gözdağı verirsin, korkutursun, yüzüne 2 yumruk patlatırsın, siner. Ulan 5 yaşındaki çocuğa ne yapabilirsin ki? El mi kalkar? Çişi gelir, altına kaçırır, uyutmak icap eder. Bunları nasıl becereceğiz?" Tilki sırıttı. "Ha, anladım ne demek istediğini. Endişelenme, onu da düşündüm." "Nasıl?" "Yanında bir de kadın olacak. Bu işe ehil, hatta uzman. Bir zamanlar yuvada çalışmış biri. Korkma, meselenin o yanını çözer. Kim o? Fazla kurcalama, kapatmam. Zararsızdır. Hayri hemen itiraz etti. Yapma Sedat, böyle işlere kadın karıştırılmaz. Bu kuralı en iyi senin bilmen gerekir. O hengamede yok, bir kadının işi ne? Tilki kurnazca sırıttı yeniden. Dostum, dedi. Aldığımız paranın karşılığını vermeliyiz. Çocuğu sağ salim ve bir yerine bir şey olmadan iade etmek isterim. O depoda ufak bir çocuğa en iyi bakacak uzman bir kadın olabilir ancak. Haklı olabilirsin ama yine de bu hoşuma gitmedi. Sen o hususları kafana takma. Dediğin zaman ne kadar otoriter ve ürkütücü biri olduğunu iyi bilirim. Senden istediğim Hasan ve Ökkeş üzerinde o baskıyı kurman. İkimizden de ötleri patlarsa bu işi olmuş bil. Dediğim gibi, Ökkeş'ten pek zarar gelmez. Ama Hasan'ı işin sonuna kadar kontrolümüzde tutmak zorundayız. Hayri onaylarcasına başını salladı. Ne zaman girişiyoruz bu işe? Halli gereken birkaç ufak nokta daha var. Ama sanırım hafta sonuna doğru gerçekleştiririz. Yarın akşam hepinizi bir araya toplayacağım. Tamam, diye fısıldadı Hayri Dursun. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tilki Sedat, arabasını tüneldeki Mine'nin eski apartmanın önüne park ederken saat 11.30'a yaklaşıyordu. Gece adeta beyaz ve ıslak bir tüle sarılmış gibi nemliydi. Sis yoğunluğunu daha da arttırmıştı. Genç adam bu defa dairenin kapısını anahtarıyla açtı. Mine, diye seslendi antreden. Evin ışıkları sönüktü. Sadece salondan ufak bir masa lambasının yetersiz aydınlığı ve sonuna kadar açık televizyonun sesi aksediyordu karanlık antreye. Önce televizyonun sesi kısıldı. Sonra Mine'nin ürkek sorusu geldi. Sedat? Sedat sen misin? Alkolden hafif pelteleşmiş homurtusu duyuldu tilkinin. Tabii ki benim. Başka kim olacak? Salon kapısına kadar gelen Mine şikayet edercesine sitemde bulundu. İnsan bir kapıyı çalar. Geldin haber verir ayol. Az kaldı korkudan yüreğime inecekti. Seslendik ya. Zaten televizyonda korku filmi seyrediyordum. Antrede gürültüleri duyunca ödüm koptu. Zombilerden biri de benim evime geldi sandım. Zombi mi? O da neyin nesi? Neyse boş ver şimdi zombiyi. Hoş geldin. Aç mısın? Tokum, dedi Sedat. Kadın bir süre onu inceledi. Evet belli oluyor, diye mırıldandı. Tok ve sarhoş. Ne olacak sarhoşsak? Sana hesap mı vereceğiz? Mine omuzlarını silkti. Münakaşa etmeye hiç niyeti yoktu. Hele Sedat sarhoşken. Kanepeye oturup filmi seyretmeye devam etti. Tilki de bu gece hırlaşmak istemiyordu. Gelip kadının yanına oturdu. Konuya nereden gireceğini düşünüyordu. Para kazanmak ister misin? Dedi. Böyle bir soruyu beklemeyen Mine başını çevirip sevgilisine baktı. Ne parası? Bildiğimiz para işte. Gıcır gıcır banknotlar. Hem de Amerikan doları. Henüz Sedat'ın ne demek istediğini anlamamıştı. Kim istemez ki? İsterim tabii, diye mırıldandı. Kaç para istersin? Mine sırıtmaya başladı. Herhalde Sedat bugün iyi bir iş çevirmiş olmalıydı. Sarhoşluğu da kazandığı parayı kutlamaktandı. Bazen böyle jestler yapar, eline fazladan para sıkıştırırdı. Ne bileyim, diye kıkırdadı. Mürvete endeze olmaz derler. Yok yok, bu öyle değil. Sana gideceksin. Anlamadım. Nasıl yani? Benim için bir iş yapacaksın. Kadın irkilerek yeniden tilkiye baktı. Senin için mi? Evet, aynen öyle. Benimle dalga mı geçiyorsun? Senin işlerine burnumu sokmamı mı teklif ediyorsun yani bana? Öyle de denilebilir. Ne yapacağım? Birkaç gün bir çocuğa bakacaksın. Sen sarhoşsun Sedat. Kuzum benimle alay mı ediyorsun? Ne çocuğu? Kimin çocuğu bu? Soru sormak yok. Kabul ediyor musun, etmiyor musun onu söyle. Mine birden dün öğleyi seviştikten sonra kendi geçmişiyle ilgili sorduğu soruları hatırladı. Israrla yuvadaki çalışma sürelerini filan öğrenmek istemişti. İlgisi arttı. Kaç para vereceksin? Tilki hiç tereddüt etmedi. 100.000 dolar. Kadın neredeyse bir ıslık çalacaktı. Kulaklarına inanamadı. 100.000 dolar mı dedin? Yanlış işitmedin. Tam 100.000 dolar. İyi para, değil mi? Mine'nin sevinci kısa sürmüştü. Bu işin içinde bir bit yeniği olmalı. Sen hiç durup dururken 100.000 dolar verir misin bana? Kim bilir ne pislik vardır işin içinde. Tabii ki olacak. O kadar para kolay kazanılır mı senin gibi bir tarafından? Kadın gururu incinmiş gibi söylendi. Benim gibilerin nesi varmış ki? Yani benim gibi kapatma. Bir orospu tarafından mı? Hıh, güleyim bari. Dünyadan haberim olmadığını mı sanıyorsun? Şu gazetelere baksan, bar bar yazıyor. Çarşaf gibi resimlerini basıyorlar be. Kimin? Diye sırıttı tilki. Senin kör Behzat'ın öbür adamı. Kürt İbrahim'in manken şuleyle çıktığını bilmeyen yok. Herif karıya oluk gibi para akıtıyormuş be. Bu hafta sonu Kıbrıs'taymışlar. Bense bu boktan evde esir gibi çürüyorum. Az kaldı tilkinin kafası atıyordu. Ama kendini tuttu. Hatta biraz cimri davrandığını da hissetti. Nedense Mine'ye her istediğini yaptıracağına inanıyordu. Hiç para vermeden dahi. Fakat şimdi hır çıkarmanın sırası değildi. Önce işini tamamlamalıydı. Zaten bu karının kışına tekmeyi atıp hayatından çıkarmanın vakti çoktan geldi de geçiyordu bile. Pekala, 200.000, dedi. Daha fazla zırnık koklatmam. Bilmiş ol. O da sırf senin hatrın için. Dilediğime bu işi çok daha ucuza yaptırabilirim. 200.000 dolar lafını işitince Mine'nin gözleri parlamıştı. Aklından doların bugünkü rayiç değeri üzerinden alacağı parayı hesaplamaya çalıştı. İşte fena para sayılmazdı. Bu defa alttan almaya başladı. Aslında biraz daha nazlansa, pazarlık yapmaya kalkışsa, belki daha fazlasını da alabilirim diye düşündü ama Sedat'ın sağa solu belli olmazdı. Kaş yapayım derken göz çıkarmak istemedi. Bakarsın, Sedat birden celallenir, üstüne yürür, dövmeye kalkışırdı. O zaman hem parayı kaybeder hem de yediği dayakla kalırdı. Söz ama, parayı vereceksin değil mi? Sonradan buğuntuya getirmek yok. Tilki de alttan aldı. Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı diyecekti. Mine o velede bakmak için biçilmiş kaftandı. Ayıp ettin ama, diye homurdandı. Hiç şimdiye kadar sana ölü numara çektim mi? Bilmem artık, belli olmaz. Benim ağzından çıkan söz namustur. Tamam öyleyse, diye mırıldandı kadın. Kaç yaşında bu çocuk? 5. Mine tekrar irkilmişti. Sedat'ın 5 yaşındaki bir çocukla ne işi olabilirdi ki? Yoksa çocuk mu kaçıracaksın? Evet. Aman Allah'ım, çok tehlikeli değil mi? Yakalanırsan? Saçmalama. Zaten her gün kelle koltukla yaşadığımı bilmiyor musun? O da doğruydu ya. Ayrıca 200.000 dolar şu an ona ilaç gibi gelmişti. Aklına takılan soruları sıralamaya başladı. Ben tam olarak ne yapacağım? Diye sordu. Aptal gibi soru sorma. Çocuğa nezaret edeceksin tabii. Uyutmak, giydirmek, yemeğini yedirmek, çişini yaptırmak filan gibi şeyler. Anladım. Kaç gün sürecek bu iş? En fazla 3-5 gün. Nerede bakacağım ben bu çocuğa? Burada mı? Kafayı mı uçurttun ulan karı? Hiç çocuğu buraya getirir miyim? Nerede kalacağız peki? Balat'taki boş bir depoda. Sen de orada olacak mısın? Zaman zaman gelip gideceğim. Yani ben çocukla yalnız kalacağım. Pek öyle sayılmaz. Yanında daima birileri olacak. Birileri mi? Kim? Güvenilir bazı arkadaşlar. Sedat'ın kıskançlığını bilen Mine biraz afallayarak sevgilisine baktı. Yani cümbür cemaat orada mı yatıp kalkacağız? Ne olacak ki? İstediğimiz parayı alıncaya kadar. Mine esaslı bir suça iştirak edeceğini anlamıştı. O zaman uyanır gibi oldu. Acaba Sedat bu işten ne kazanacaktı? Tilki'nin ne hinoğlu hin olduğunu bilirdi. İşin tehlikeli yanlarını başkalarına yaptırıp parayı toplamayı iyi becerirdi. Kaç para kazanacaksın bu işten? Diye sordu. Sedat birden hiddetlenir gibi oldu. Orası seni ilgilendirmez. Kendine gel. Yakalanırsak bal gibi ilgilendirir. Sonra ömür boyu hapislerde sürünürüm. Bunu düşünmeliyim. Bok yoluna hapse düşmek istemem. Eğer buna karar vereceksem deyip değmeyeceğini bilmek isterim. Bak Mine. Çizmeyi aşıyorsun. Kafamı abuk subuk şeylerle kızdırma. Ya evet ya hayır de. Kadın son bir blöf yapmak sevdasına kapıldı. Alacağım parayı bilmek isterim. Ben de kararımı ona göre vereceğim. Bu laf tilkinin çileden çıkmasına yetmişti. Hışımla kadının üzerine yürüyüp suratına iki tok aşk etti. Hasiktir orospu. Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun ulan? Şimdi seni ayağımın altına alırsam leşini sererim yere. Mine böyle ani bir feveran beklemiyordu. Yüzüne inen iki okkalı şamar ile ağlamaya başlamıştı. Ayrıca Sedat'ın hızını alamadığını omzuna inen sert yumruktan da anladı. Birlikte oldukları süre içinde iki kere kendisini eşek sudan gelinceye kadar dövmüş, hırpalamıştı. Hele bir seferinde bir aya yakın yüzündeki morluklar nedeniyle sokağa çıkamamıştı. Sedat'ın yine tepesini fena halde attığını hissedince yalvarmaya başladı. Vurma ne olur diye inledi. Tilki onu ite kaka yatak odasına doğru sürükledi. Saçlarına yapışmış, canını acıtırcasına çekiyordu ama kadın yüzüne başka sille sallamadığını, daha ziyade vücuduna yumruk ve tekme savurduğunu fark etti. Bazen de böyle kavga sonunda birden dayağı keser, onu okşamaya başlardı. Nitekim yatak odasına sürüklerken bedenine inen her darbenin şiddetinin biraz daha azaldığını hissediyordu. Tilki kadını yatağa savurdu. Mine yine de korku dolu nazarlarını adama çevirdi. Sırtın baygın ve arzu dolu bakışları çoktan düğmeleri kopan bluzundan dışarıya fırlayan memelerine takılmıştı. Bundan sonra neler olacağını tahmin edebilirdi artık. Sedat hoyratça içine girerken Mine ancak 200 bin dolarla idare etmek zorunda kalacağını çoktan anlamıştı. Eh, bu rakam da fena sayılmaz diye düşündü. Hatta biraz sevindi de. Şu erkekler garip yaratıklardı. Son zamanlarda sevişmeleri çok monotonlaşmış, tek düze hale gelmişti. Hele Sedat sarhoşken. Ama şimdi kızgınlığın ve şiddetin doğurduğu hırsla çok başarılı bir şekilde üstünde gidip geliyordu. Az sonra canının yandığını da unuttu ve sevgisine daha sıkı sarılmaya çalıştı. Uzun zamandan beri ilk defa zevk almaya başlamıştı. Tam tedirgin bir bekleyiş vardı boş deponun içinde. Birbirlerini ilk defa görenler kuşku dolu nazarlarla birbirlerini süzmeye başlamışlardı. Daha önce depoya gelen Hasan ve Ökkeş kilidi açmış ama kapıyı hafif aralık bırakarak Sedat'ın girişini beklemişlerdi. Gri Opel'in içinden hiç tanımadıkları bir adam ve özellikle bir de genç kadın çıkınca Hasan biraz daha hayretle homurdandı. Ulan bunlar da kim? Bizim tilki bunları neden peşine takmış olabilir ki? Yoksa onlar da mı bu işin içinde? Ha şunu bileydin diye mırıldandı Adanalı. Yoksa hiç buraya getirir mi? Hasan deponun kapısını açıp orada olduklarını Sedat'a göstermek isterken kısık sesle fısıldadı. Galiba tilkinin günahını aldım. İş ciddiye benziyor, dedi. Sedat yanındakilerle depoya girdi. Kısa bir tanıtma merasimi oldu. Bunlar benim eski arkadaşlarım Hasan ve Ökkeş, dedi. Bu bey de hayrı dursun. Eski kabadayılardan. Bir zamanlar namı İstanbul'un her köşesine yayılmıştı. Bu hanım da benim arkadaşım Mine. Çocuk buradayken onunla ilgilenecek. Hasan'la Ökkeş yeni gelenleri soğuk bir şekilde selamladılar. Kadının ne işe yarayacağını anlamışlardı ama Hayri denen adamın ne yapacağı hakkında henüz bir fikirleri yoktu. Hayri iki balatlıyı özellikle de Hasan'ı küçümser bir şekilde süzmüştü. Tilkinin bir gece evvelki ikaz nedeniyle onu anlaşmanın bir ortağı olmaktan ziyade daha son anda uyumsuzluk çıkaracak biri gibi değerlendirmişti. Kimse birbirinin elini sıkmadı. Sadece başlarıyla selam verdiler. Aralarına bir de kadının dahil olması ayrı bir tedirginlik vesilesi olmuştu. Kadının kıratını kestiremiyorlardı. Ama pek sağlam bir ayakkabı olmadığını da ilk görüşte anlayacak kadar da hayat tecrübeleri vardı. Hayri ve Mine bir süre kalacakları depoyu incelediler. İlk itiraz Mine'den geldi. Ayol burada birkaç gün nasıl geçirilir? Şu pisliğe bak. Her taraf toz toprak içinde. Ne yatacak yer var ne oturacak. Allah bilir tuvaleti de yoktur, diye homurdandı. Depo Hasan'ı ilgilendirirdi. Hemen cevap verdi. Var yenge var. Şu arka tarafta. Etraf biraz loş da fark edemediniz. Gerçi biraz bakımsızdır ama yine de idare eder. Mine kendisine yenge diye hitap eden Hasan'a alelacele bir göz attı. Ne onu ne de Ökkeş denen adamı göz tutmamıştı. İkisi de yabani ve tam haydut kılıklıydılar. Ne olacak diye söylendi içinden. Tam Sedat'a uygun adamlardı. Tilki lafa karıştı. Telaşlanıp hemen hüküm vermeyin. Burayı yaşanılabilir hale getireceğiz elbette. Hasan burayı süpürür, yukarıdaki pencereleri ışık sızdırmaz perde veya kağıtla kapatır. Zaten ne kadar kalacaksınız ki? Ayrıca 3 karyola, şilte ve battaniye filan da alacağız. Bir portatif masa, plastik tabak, çatal bıçak, kuru yiyecek, bisküvi filan gibi şeyler de getiririz. Siz de şartlara uyacaksınız tabii. Hasan başını salladı. Tamam abi, dedi. Kolay, yaparız hepsini. Dayanamayan Ökkeş sordu. Çocuğu ne zaman kaçıracağız? Perşembe sabahı. Yarın bütün hazırlıklarımızı tamamlamış olmalıyız. Herkes bir an nefesini tuttu sanki. Kısa bir sessizlik oldu. Ortalarına doğru bir adım atan Tilki Sedat, tok ve tesirli sesiyle konuştu. Hepiniz üstünüze düşen görevin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepinizden emirlerime mutlak riayet istiyorum. En küçük bir hata istemem. Hata yapan bunu hayatıyla öder. Ben bu işe baş koydum. İsteyerek veya istemeyerek bir hata yaparsınız, bunun diyetini ödemek zorunda kalırsınız. Bu saatten sonra ben bu işte yokum veya vazgeçtim diyemezsiniz. Ok yaydan çıktı artık. Hayri bu lafları hiç alınmamıştı. Tilki'nin daha ziyade Hasan ile Ökkeş'e hatırlatma yaptığını anlamıştı. Özellikle Hasan'ın uğursuz yüzünü inceliyordu. Hatta bir an aklından bu depo için Hasan'ı gerçekten bu işe dahil etmeye gerek var mıydı diye de geçirdi. Şu kumarbazı hiç gözü tutmamıştı. Tilki'nin yanılmadığını hissetti. Ökkeş zararsız birine benziyordu. Ama Hasan hiç de güvenilir biri değildi. Şimdi beni iyi dinleyin, diye devam etti Sedat. Size planımın detaylarını anlatacağım. Boş depodaki herkes dikkat kesildi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 50. Devamı 6. ayrımda.